Ayrım 11.
Sayfa 110. Bak Haşim Bey oğlum, bu hindiba, bu labada, her biri bir derde deva. Eliyle otların kökündeki toprağı temizledi. Hak Teala bilmiş de yapmış. Bugün bunlar canıma can katacak. Yarın onlar benim kanımla neşvi nema bulacak. Babasının karamsarlığına bir mana veremedi Haşim Bey. Ahir dünya nereden aklınıza geldi? Allah gecinden versin bey bağ demekle yetindi. Nasır Bey gözünü otlardan aldı, oğlunun söylediğini yeni duymuş gibi. Güzel havadis var demedin mi bey oğlum? Var, var ama bey bağ sizin aklınız başka yerde galiba. Yo, hayır benim devletli oğlum, söyle söyle. İnsanın artık güzel havadise inanası gelmiyor. Anlattı Haşim Bey. Brest-Litovsk denen yerde savaşa son vermek, ordularını belirlenen hudutların gerisine çekmek teminatını vermiş, imzayı basmıştır Ruslar. Mükemmel, mükemmel diye söylenen Nasır Bey'in gözü oradan geçen bacıya takıldı. Bacı, bacı, bak, gel, gel, al şu otları. Güzelce bir kavur, emin. Ha, ne diyordun bey oğlum? Tespit edilen hudutlar bizim için beklenmedik bir ihsan. Bacı, bacı, bak, sahanda yumurta gözümde tüter oldu. Şu otlarla birlikte. Ha, ne dersin? İyi haber, kötü haber. Anlaşılan artık havadis dinlemek istemiyordu Nasır Bey. Mahdumu abdest almak üzere sırtını döndüğünde ama sonunu getirmedin diye serzenişte bulundu beybazı. Neticede durumu üç sözcükle özetledi Haşim Bey. Kafkasya'da Kars'ı, Ardahan'ı, Batum'u Osmanlı'ya iade ile 93 harbinden evvelki hudutlara çekilmeyi kabullenmişti Ruslar. Nasır Bey tarafından pek rağbet görmeyen haber İstanbul'u ayağa kaldırdı. Millet yeniden camilere doluştu. Umulmadık zamanda Rus'un belini kıran Cenab-ı Hakk'a yükselen ilahiler bir kez daha arş-ı âlâya vardı. Açlıktan nefesi kokan ahali ekmeğinin parasını gazetelere yatırdı. Enver Paşa Büyük Turan aşkıyla Şevk'e gelmiş, Sadrazam Talat Paşa oralardan gelecek dünya nimetlerini paylaşmak üzere Almanlarla masaya oturmuştu. Paris'in kapılarına kadar dayanmıştı Doğu cephesine rahatlayan Almanlar. İtilaf devletlerinin teslim bayrağını çekmesi gün meselesi gibi görünüyordu artık. Yıllardır ilk defa umutla dolan bu bahar günlerinde tabiat daha bir coşkuyla şenlendi. Arakat'ın anahtarını anasından alan Rana, rengarenk demetleri hareketsiz kalmaktan dizleri tutulan ninesine götürüyor, onu heveslendirip bahçeye çıkarmaya, gezdirmeye uğraşıyorsa da yaşlı kadıncağız bir sürü canlı var otların arasında. Bilmeden basar ezer günaha gireriz yavrum diyerek yerinden kalkmıyordu. Allah'a karşı böylesine isyankar olan ninesi için günah da ne demekti? Bak yavrum diye elindeki çiçekleri gösterdi nine. Bunları çoktandır da görmediğim güneşi mehtabı bir yaratan var değil mi? Sen öyle diyorsan öyledir nine. Öyle öyle de bunları yaratan benden de deli çıkmış. O nasıl söz ninem benim? Evet evet. Ben akıllı değilim zahir ama o ne yaptığını hepten bilmez olmuş. Yanı başındaki kelam-ı kadimi hafiften iteledi. Min şerri ma halaka diye mırıldanıp suçlar gibi işaret parmağını duvara taraf salladı. Evet bak üstelik yazdırmış. Yarattıklarının şerrinden koru diye yalvaracakmışım ona. Neden yarattı ki o menhus mahlukları? Ninem benim kim onlar? İblisin şeriki, insan denen gözünü kan bürümüş hunhar. Elindeki demeti duvara taraf fırlatacaktı. Yaban gülünün içine sinmiş bir arı gördü, gülü okşadı, arıyı parmaklarıyla tutup çıplak kolunun üstüne koydu. Ninem, aman ha, sokar seni. Soksun, soksun, arı sokması romatizmaya iyi gelirmiş derdi beybağım. Hihi. Hınzırlık yapan afacan gibi dişsiz damağının arasına tıslayarak toruna tatlı tatlı bakıp, Ranam, hihi, biraz bal bulsan bana, iyi gelir, petekli olsun dediler, hihi diye kıs kıs gülmeye devam etti. Kimdi bunu diyenler? Sormaya lüzum görmedi Rana. Mecasiz ninesinin yanaklarından öptü, yavaşça çekilip gitti, kapıya kilit vurmadı. Bu zamanda nerede bal bulunur, üstelik petekli? Raşit Efendi ensesini kaşıdı, düşündü taşındı. Hah dedi, sen merak etme altın kalpli meleğim, benim çingeneler bu işi becerir. Nasıl yani, çingeneler arı mı besler diye soracak oldu Rana. Arıyla ne uğraşacak onlar, sen paradan haber ver. Uğraşanın kovanını şeytan bile duymadan bir gecede tüsüleyip açarlar. Bir kutu petekli balı Rana'ya verdiğinde günah, edep, dürüstlük mefhumlarını unutmuştum Maruf Berduş. Onun için o anda var olan cemiyetin dışladığı bir hurdaya körpecik bir tazenin duyduğu sevgiydi. Sıcaklar bastığından beri her nedense kara dutun altını kendine mesken edinmişti Nasır Bey. Öğleye doğru gidip ağacın dibine çömeliyor, elindeki çomakla sararmaya başlayan otları eşeliyor, yerde gözüne ilişen kuru bir dutu ağzına atıp çiğniyor, orucu bozduğunun farkına vardığında hemen yere tükürüp bir acele sarnıcın çeşmesinde ağzını çalkalıyor, yediği haltı kimsenin görmediğine kanaat getirdikte bir şey olmamış gibi ağacın altına gidip yerleşiyordu. Yine böyle kabahatini örtbas ettiği anda bir ikindi sonrası oruç ağız ter içinde yorgun argın eve varan Haşim Bey'i "Oo benim devletli oğlum havadis var mı havadis?" diye karşıladı beybazı. Havadis vardı, vardı ama dinleyecek kulak yoktu havadis isteyendi. İftardan sonra anlatsam olmaz mı beyba? Olur olur da neden böyle somurtkansın bey oğlum? Bir şey vardı benden gizlenmek mi istenir? Babasının yaş icabı gittikçe çocuklaşan hallerinin farkına varıyor, üzülüyordu Haşim Bey. Dinlerdi, dinlemezdi. Gidip bir an evvel su dökülmek, terden sırtına yapışan çamaşırı değişmek için olanı biteni özetlemek istedi. Reşat Han Hazretleri Hakk'ın rahmetine kavuştu beyba. Eyüp Sultan'daki ebedi istirahatgahına yolculadık onu. İrkildi Nasır Bey. Bu etti iki devletli Haşim Bey oğlum. Sen nazır olalı iki sultan terk etti bu alemi. Duralama sırası Haşim Bey'e gelmişti. Kendisine karşı hiç böyle bir tavır koymamıştı beybası. Neydi içine yerleşen korku? Gevşeyen beyninde Nazır Azrail mi olmuştu? Benden iki yaşta küçüktü merhum Reşat Efendi diye söylenen beybasının parmaklarıyla gene uzunca bir hesaba giriştiğini gören Haşim Bey usulca evin yolunu tuttu. 7. Bahar ve yaz çiçekleriyle süslü zafer umutları hazanla birlikte dalından kopup boşlukta sallanan yapraklar gibi sarardı. Bugüne dek gidişatı uzaktan takip eden Amerikan hükümeti ani bir kararla yüz binlerce askerini İngiliz'in, Fransız'ın yardımına göndermiş, üç koldan taarruza kalkan ihtilaf kuvvetleri önünde Paris'e varması gereken Alman ordusu geri çekilmek zorunda kalmış, İngilizler Suriye'yi yutup Anadolu'ya göz dikmiş, Çanakkale'de uğradıkları mağlubiyetten sonra bölgeden ayrılmayıp Yunanistan'da üstlenmiş Fransız birlikleri bu kez Bulgaristan'ı işgal edip Trakya üzerinden İstanbul'a inmeye niyetlenir olmuştu. Teslim bayrağını çekmeyi nefsine yediremeyen Sadrazam Talat Paşa, 3 ay önce vefat eden Sultan Reşad'ın yerine 6. Mehmet ünvanıyla tahta oturtulmuş Sultan Vahdettin'e hükümetinin istifasını sundu. Gece gündüz uğraşıp halefine devretmek üzere koca devletin gizli evraklarını dolaplara, şifreleri kasalara kilitlemekten bitap düşmüş sabık posta telgraf nazırı, ayağını süre süre evine döndüğünde kendisini "Oo devletli oğlum" diye karşılayan Nasır Bey'e "Devletli gitti, mahdumunuz geldi beyba, nazır değilim artık" diye karşılık verdi Haşim Bey. "Nasıl olur? Aa, olur mu öyle şey? Vazifeden kaçılır mı bey oğlum? Senden başka kim yürütür bu işi?" "Ben kaçmadım muhterem pederim. Hükümet istifa etti." "Aa, olur mu öyle şey? Hükümetsiz ne yapar bu millet?" Hükümetsiz kalmadı bu millet. Eski harbiye nazırlarından İzzet Paşa yeni bir hükümet kurdu. İlk işi ateşkes isteğini aktarması için Suriye'de esir alınıp Büyükada'da gözaltında tutulan İngiliz generali Townsend'i serbest bırakmak oldu. Ardından istifa eden hükümetin nazırları hakkında meclis tahkikatı başlattı. Akşam ezanı eve dönen Haşim Bey'in usanmış, bıkkın bir hali vardı. Abdestini alıp namazını kıldıktan sonra halinden endişe duyan Libabe Hanım'ı rahatlatmak için "Endişe edecek bir şey yok hanım. Tahkikat makul, makul de adamlar neyi kimden soracaklarını pek bilemiyorlar" deyip odasına çekildi. "Ne sordular ki bey?" "Akıllarına ne geldiyse sordular. Sorarlar hakları. Zoruma giden." "Boş ver" gibi Sinan başını salladı. "Nedir zora giden?" "Tehcir kanununun ne olduğunu duydun mu?" "Evet, Ermeniler hakkında." "İşte o tehcir kanununun nedenini, niçinini, nasılını bana sordular hanım. Hazmetmek kolay mı?" "Ama nasıl olur, nazırlık bir yana o zaman mebus bile olmayan divan-ı muhasebattaki bir adama sorulur mu böyle şey? Kim sordu?" "Komisyon azalarından, Maraş mebusu Agop Hırlakyan efendi." Haşim Bey'in mecliste sorgulandığı günden iki gün sonra Limni adasının Mondros denen koyunda ihtilaf devletlerini temsil eden İngiliz amirali bir ayağı çukurda Osmanlı'nın elini kolunu budadı. Hasta adam ordularını lağvedecek, boğazları açacak, doğu illerinde bir Ermeni devleti kurulmasına karşı çıkmayacak, demir yollarının, haber merkezlerinin denetimini ihtilaf devletlerine bırakacak, velhasıl boyuna göre biçilen kefene eyvallah diyecekti. Dedi de, Mütarekiden bir sonraki gece bir Alman gemisinin Enver, Talat, Cemal Paşaları Odessa'ya kaçırdığı haberinin yayılmasıyla bu kaçışlardan mesul tutulan Sadrazam İzzet Paşa ateşkesin haftasında istifasını verdi. 5 gün geçti geçmedi Almanya'nın teslim bayrağını çektiği haberi ulaştı. Ondan 3 gün sonra da işgal kuvvetlerinin zırhlıları pür azamet İstanbul sularına demirlerini attılar. Bacalarından yükselen dumanlar kara bir kefen gibi boğazın üstüne çöktü. Kefeni yırtıp gelen bir hayalet gibi taşlıktan içeri girdi Haşim Bey. Yengesiyle birlikte çiftlikten getirdiği torbalarla uğraşan biraderini gördüğünde örf adeti unuttu. Teselli arayan yetim kalmış iki kardeş gibi kucaklaşıverdiler. Buraya kadarmış demek diye bitkin bir halde söylenen ağabeyine, görünen köy kılavuz ister mi ağabey? Böylesi belki hayırlı oldu. Yarın başka bir gündür denen sözü okudumdu bir yerde. Yarın denen bir şey kaldı mı Salah? Bahçeye çık da bak. Meclisin vekil vükilasına pencereden seyretme hakkı kaldı. Bizim İstanbul mebusu Viktor Bey tam 54 zırhlı saymış. Sahili bir görecektin diye ekledi. Hayret, Taksim'i perası kıyılara yığılmış, ellerinde bayraklar, alkış kıyamet, zafer şarkıları. Kusurumu affet ağabey, bu Mondros mu ne herzeyse orada imzalanan ateşkes meselesi değil mi? Öyle olmasına öyle. Ama nelere mal oldu Salah? İşte gözlerinin önünde. Mütareke şartlarını okuduk gördük. Boğazlarda seyri seferi serbest bırakma şartı donanmanı getir İstanbul'a demirle mi demekti? Ah ağabey ah diye hayıflandı Selahattin Efendi. Şu çökmüş memlekete yürekli bir kurtarıcı çıksa. Raşit Efendi taşlıktaki kalabalık karşısında duraksadı. Başıyla bir selam verdi. Sırtındaki ufak kömür çuvalını yere bıraktı. Koynundan çıkardığı muskaya benzer katlanmış gazete parçasını büyük bir özenle açıp Libabe Hanım'a uzattı. Şundan bir tadı verin efendim. Libabe Hanım bir çimdik alıp dilinin üstüne koyduğunda kaşları havada kaldı. Aa şeker, biri adam nereden buldun? Bizim çinge, dedi sustu. O edepli kelimeyi arandı. Kıptilerden efendim. Çingeye de şeker ne gezer diye soran Selahattin Efendi'ye, efendim onlar el altında gezen torbalardan paylarını almasını bilirler. 100 dirhem alayım dedim, 70 kuruş dediler. Ne diye yerinde hopladı Libabe Hanım. Daha 4 sene önce okkası 3 kuruştu bunun. Kim alır? Alır alır diye lafını kesti Selahattin Efendi. Harp zengini diye bir tabir duymadınız mı yenge? Geçen sene bize gelen mermiler nereden nasıl geldi? Ağabeyinin alnına, burnuna, gömleğinin yakasına bulaşmış yağlı kara izlerini fark etti. Tüten bacaların arasından sandalla geldiğini anladı. Vapurlar işlemiyor mu ağabey? Düne kadar işliyordu Salah. Ama artık bizim daire şu karşıda gördüğüm meclis. Ne nazırlık ne de memuriyet kaldı. Komşumuz Nurettin Bey'in tophanede yazıhanesi var. Ortaklaşa bir sandal kiraladık. Onu da beni de götürüp getiriyor. Basamaklara oturmuş olanı biteni izleyen Rana, ibrikle leğeni alıp beybasının önüne koydu, elini öpüp havlu elinde bekledi. Aziz ol benim hakikatli kızım. İbrikten eline su dökerken, beyba, bu düşman gemileri nasıl şey, yarın sabah Didi'yle birlikte sizinle gelsek kayıkçı bizi geri getirir değil mi? Yine ne yumurtladın Rana diye sözünü kesti anası. Beyba'nın halini gördün, her şeyin bir zamanı var, sabretmesini öğren artık. Karşılık vermemek için kendini zorladı Rana. Havluyu babasına uzattı. Dedemi çoktandır görmedin değil mi dedi diye amcasının elinden tutup yukarı kata çıkardı. Selamlıkla cumbanın içine oturmuş bazı seyreden Nasır Bey gelini gördüğünde ''Oo devletli bey oğlum hoş geldin ne haber ver bakalım.'' Dondu kaldı Selahattin Efendi. ''Boğazda şenlik mi var bey oğlum?'' ''Beyba ben meclisten değil çiftlikten geliyorum.'' ''Ha hangi çiftlikten?'' Bizim çiftlikten beyba. Nasır Bey koyu koyu düşündü. Gelene bir daha baktı. Oo benim eşkıya oğlum hoş geldin. Havadis var mı havadis? Mermiler geldikten sonra sayenizde rahata kavuştuk beyba. Ha tabii tabii. Gel gel bak bey oğlum şenlik var karşıda diye eliyle işaret edip sırtını döndü Nasır Bey. Kara dumana bürünüp yas tutan boğazda şenlik. Matemi bayram sanan beybasına bir müddet baktı kaldı Selahattin Efendi. Adaletsiz alemi yaratana karşı isyan dolu ninesiyle pusulayı şaşırıp o alemi hepten anlamaz hale düşen dedesinden hangisinin aklını yitirmiş olduğunu düşüne durdu Rana. Ezan sesi duyulmadı o akşam. Sessizliğe bürünmüş Sultantepe sakinleri karşı yakada, yamaçlarda, kıyılarda, karanlıkta aç kurtların gözü gibi parlayan ışıklara lanet edip evlere kapandılar. Mezarlıktan yükselen bir uluma gecenin ürpertici sükutunu kapladı. Konağa çiftlikten Nevale gelmişti. Bacın hazırladığı sofra nispeten zengindi ama kimsenin yiyesi yoktu. Kulakta bir uğultu, ağızda kekremsi bir tat, kandilin ışığında titreyen gölgelerle konuşur gibi. Verilen söze ihanet. Mütareki yıldanıyordu Haşim Bey. 5. maddede Osmanlı'nın ordusunu terhis etme şartı var. Orduyu terhis etmek buyurun memleketi işgal edin demeye mi gelecek? Cumbada çöreklenmiş Nasır Bey'in karşı yakada yükselen havai fişekleri gösterip gel gel bak şenlik var beyoğlum diye seslenmesiyle gün boyunca sahile yığılmış azınlığın bayram eder havası canlandı gözünde. Büyük Turan, koca Mevta, Rum Büyük İskender'i Ermeni Büyük Dikran'ı hayal edip at oynatacak bütün yurtta yakındır diye söylendi. Hükümet teslim oldu ama Anadolu ayakta ağabey. Ne malum Salah, bildiğin bir şey mi var? Ağabey, bu son günler sırtlarında torba, kelli felli bir yığın adam geldi geçti çiftlikten. Kimisi bir gecelik yatıya kaldı bizimle. Dediklerine göre ordu teslim olmamış. Yanlış duymuş olmayasın birader. Benim sabık nezaret, muhabere yollarının tamamı işgalcinin elinde. Doğrudur ağabey, doğrudur da adamlar isim bile verdiler. Nihat Paşa ile Çukurova'da 2. ordu, Yakup Şevki Paşa ile Kafkasya'da 9. ordu, Ali İhsan Paşa ile Diyarbakır'a çekilen 6. ordu, bunlar teslim olmamış ağabey. Allah'a da yanılmış olmasa bu vatan evlatları, peki oralara kadar yayan mı gidecekler? Gebze'ye kadar öyle, oradan öte karavagon, yokmuş bunun başka yolu. Hani sen de niyetli gibisin Salah? İyi de çiftliği ne yaparım ağabey? Yoksulluk, sıkıntı, üzüntü içinde yuvarlanan bir hayat, sevgiden mahrum, manasız bir mücadele gibi gelmeye başladı Rana'ya. Dışarıda yıllardır süregelen katliam bir yana, içeride, konakta, küçüklü büyüklü ev halkının maması, kakası, sofrası, sobası. Sabahtan akşama didinen anası, iyaşi temin için karda kışta bayır yukarı tık nefes gelen beybağısı. Sonra, neydi bunun sonrası? Beyni sulanan bir dede, yemeden içmeden kesilen aklı yitmiş bir nine. Allah'ın yarattığı o zalim kulların kurbanı nine. Soğukların basmasıyla sabahları mutfağa iniyor, kuzine de ısıttığı tuğlayı havluya sarıyor, bir tas süt, iki dilim ekmekle ara kata ninesinin yanına varıyor, tuğlayla yatağının içini ısıtıyor, ekmeği süte banıp bunu yesin dediler. Hatırım için ninem benim diyerek o görünmez, bilinmez kişilerin emriyle yemeden içmeden kesilen ninesini beslemeye uğraşıyordu kızcağız. Son 2 yıl içinde birden yaşlanmış, ufalmıştı ninesi. Duvardaki ifritlere bağırıp çağıracak takatı kalmamış gibiydi. Yatağının içinde bağdaş kurup oturuyor, pes perdeden, bazı kalın, bazı ince bir sesle etrafındaki görünmez cemaatle hasbihal ediyordu. Hatır için gevelediği 2 lokmadan sonra, ''Rana, bak yeter, yeme artık'' dediler diye başını çeviriyor. ''Hadi bu son ninem, vaadiyle 1 lokma daha yedirmeye çalışan torununa seni yaramaz gibisinden bir gülücük atıp yumuşamış ekmeği dişsiz damakları arasında ezmeye çalışıyordu.'' Bir gün durup dururken, ''Bak gördün mü yavrum, el evden üstündür. O ne yaptığını bilmeze bir haddini bildiren çıktı.'' diyerek işaret parmağını tavana doğru dikti nine. Duvara tarafta ters bir nazar attı. ''Hadi gidin, gidin şimdi. Derdinizi Marco Paşa dinlesin düzenbaz mahluklar.'' diye bağırdı. İntikamı alınmış gibi bir gülücük belirdi çükük avurtlarında. Marco Paşa da kimdi? Kimlerdi düzenbaz mahluklar? Beyini elinden alanlardı kuşkusuz. Ya o ne yaptığını bilmez? Bu adaletsiz alemi yaratandı besbelli. Zalimleri zulmeden zındıkların zaferi ninenin içine mi doğmuştu? Çayırlar, koruluklar, bitmek bilmeyen savaşların doğurduğu yeisle mesire yeri olmaktan çıkmış, Üsküdar sefalet, pera sefahat yerine dönmüştü. Rana Beybaşı'nın bir taraf bulduğu Tercüman-ı Hakikat gazetesini okuyor, Raşit Efendi'nin gizliden getirdiği Yeni Zenginler isimli resimli bir dergide aşiftelerle haşır neşir, içkiden mayışmış, altın köstekli harp zenginlerinin hallerine baktıkça gülmesi duyulur korkusuyla arada bir kafasını yastığa gömüyordu. Akşam gazeteyi okurken Amerika un yolladı başlıklı bir yazı gözüne çarptı. Yüksek sesle bir daha okudu. İyi de kimin için yollamıştı bu unu? İşgal ordusuna mı? Açlıktan ölene mi? Aman küçük hanım, kime yollarsa yollasın, nasıl olsa ne ona ne ötekine. Hiç düşünme, bu nimet şu resimde gördüğün altın köstekli adamların eline geçmiştir bile. Dua et de yarın Pera'daki tüccarın ambarından bir torbada bize nasip olsun diyen Raşit Efendi gazeteyi alıp satırları nokta nokta okudu. Amerika un yolladığının tekrarından başka izahat göremedi. Rana ertesi sabah tuğlayı ısıtmak için mutfağa indiğinde Ayol, hepten sapıttı bu Berduş. Sabahın kör kandilinde gelip çorba yaptı kendine. Bir tek laf etmeden kapıyı çekip gitti diye söyleniyordu bacı. Kim o? Raşit Efendi mi? Ha o, bizim çingen dostu. Un gelmiş bacı, un. Un almaya gitmiştir. Un mu gelmiş, nereden gelmiş, doğru mu diye heyecanlandı bacı. Hamur açacakmış gibi gidip oklavayı kaptı. Yemez içmez oldu, erenlere vardı nine. Bir deri bir kemik, kutusunda bal kalmış azıcık. Cevizi un ufak edip ballı bir samsa yapsam. Tatlı sever, belki de yer ha? Ne dersin küçük hanım? Şaşırdı kaldı Rana. Herkesten evvel en muhtaç olanı düşünmüştü o dik kafalı Haşim bacı. Şefkat umulmadık bir pınardan fışkırıyordu bazen. Hiç de beklemiyordu bunu. Ne de iyi olur bacım diyerek gözleri dolu dolu gidip o kara yanağına bir öpücük kondurdu. Akşam Raşit Efendi eve eli boş döndü. Ne kör talihim var benim diye yakınıp duruyordu. Ne zaman şehre insan muhakkak bir kıyamet kopar. Küçük hanım, senin doğduğun gün Yıldız Camii'nde namaz kılayım dedim, bombalar patladı. Sahaflar çarşısından bir kitap alayım dedim, yobazlar yolları kan gölüne çevirdi. Nineye samsa yapmayı aklına koymuş, havanda ceviz döven bacı o koca gözlerini devire devire, bu sefer ne var, hani un diye lafını kesti adamın. Bu sefer de şehir hepten yok oldu diye ağlamaklı bir sesle ayağını süre süre selamlığa doğru gitti dertli Raşit Efendi. Beyim, veli nimetim. Biliyorum, bekliyorduk. Allah büyük, gel otur diyerek elindeki dosyayı yanına bırakıp Raşit Efendi'yi dinlemeye koyuldu Haşim Bey. Beyim, Amerikalı un yolladı diye yazı vardı gazetede. Söylemeye ne hacet. Gelen un nereye gider beyim? Galata'da, Pera'da ambarları dağılmıştır. Bizim Rum'dan bir torba bulur, kömür çuvalına sarar gelirim diye düşündüm. Sabah erken geçtim karşı kıyıya. Aman efendim, rıhtımı caddeyi askerler kesivermiş. Yamaçtaki bir salaşı evim diye gösterip ara sokaklardan Taksim'e vardığımda aman Allah'ım ne göreyim. Beyaz bir atın sırtında alkış kıyamet Caddi-i Kebir'den doğru gelen bir Frenk paşası. Beyaz at mı dedin? Evet beyim, süt beyaz. Mehmet Han Hazretlerine nazire diye söylendi Haşim Bey. 400 küsur sene evvel o da beyaz bir köylan üstünde bu surlardan içeri girmişti. Her neyse. Doğru gördüğüne emin olmak ister gibi Raşit Efendi biraz tereddüt etti. İşte o beyaz atın ardında. Olur mu bey? Ne var ki ardında? Süngü takmış dizi dizi bir yığın asker. Hepsi marsık gibi kapkara. Başlarında bizim püsküllü fes.